Abi geçen hafta demiştik ki Apple etkinliği olacak bu hafta. Biz de onlar hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Neler tanıtıldı, neler oldu?
Neler tanıtılmadı ki Meriç?
Bilmiyorum neler. Tamam, o zaman öyle sorayım sana abi. Neler tanıtılmadı?
Mac
Tamam.
tanıtılmadı, iPad
Bayağı şey tanıtıldı yani.
tanıtılmadı. Bu kadar. Evet, bayağı bir şey tanıtıldı. Mac ve iPad dışında, bir de işte HomePod falan, onların dışında her şey tanıtıldı. Şöyle, bu zaten Apple'ın Eylül etkinliği. Çok geleneksel bir etkinlik. Artık her yılın Eylül ayında yeni nesil iPhone'lar ve Apple Watch'lar tanıtılıyor. 9 Eylül'de oldu bu arada, tam bir hafta önce. Bu etkinlikte de iPhone 16 ailesi tanıtıldı. Peki neler oldu genel olarak? Yani iPhone 16'da biz ne görüyoruz? 15'e göre ne var? Ne fark var? Alınmalı mı, alınmamalı mı? Şimdi bunlara bakalım istersen. Genel olarak şimdi önce iPhone 16'nın düz, normal versiyonundan bahsedeceğim. Sonra Pro'ya geleceğim. Normal iPhone 16'da ekran boyutunda veya ekran özelliklerinde bir değişiklik yok. iPhone 16 6.1 inç, iPhone 16 Plus 6.7 inçlik OLED 60 Hz ekrana sahip. Yalnız burada kişisel bir not düşmek istiyorum. Gerçekten artık bu fiyat seviyesinde, az sonra bahsedeceğiz fiyatlardan, böyle premium bir üründe 60 Hz olması biraz can sıkıcı. Artık 120 Hz bir ekran görmek bence şart. Çünkü Android tarafında bırak 800-900 dolarları, 200 dolarlık, 150 dolarlık, 300 dolarlık telefonlarda görüyoruz 120 Hz değişken tazeleme hızlı ekranları.
Ne oluyor bu Hertz? 60 olmuş, 120 olmuş, 1000 olmuş, 5000 olmuş. Ben bilmiyorum hiç.
Şöyle düşün. 60 Hz saniyede 60 kere ekranın yenilendiği anlamına geliyor. 120 saniyede 120. Sana ne sunuyor bu günlük hayatında? Evet, 60 Hz bir telefon kullanıyorsan 120'nin eksikliğini belki hissetmiyorsun. Ama bir kere mesela 120'lik bir cihazı eline alıp kullanırsan 60 Hz bir cihaza döndüğünde şeyi fark ediyorsun. Aa, bunda evet bir akıcılık eksikliği var. Bir de sadece akıcılık olarak bakmamak lazım abi. Az sonra yine Pro'yu anlatırken söyleyeceğim. 120 Hz ekranlar genelde zaten değişken yenileme oranına sahip oluyorlar. Bu ne demek oluyor? Şimdi mesela sen bir fotoğrafa bakıyorsun diyelim. Galeriden açtın, fotoğrafa bakıyorsun. Sabit duruyor.
Eski sevgilimin fotoğrafı mesela.
Mesela o zaman diyor ki telefon, yani bu zaten sabit bakıyor, ne yaptığını bilmiyorum o sırada diyor ama sabit bakıyor.
Bilmemesine sevindim.
Valla kamera var. Ne kadar bilmediklerini de bilmiyorum abi. Orada diyor ki ama telefon, ya bu zaten şu anda sabit bir görüntü var. Ben o zaman saniyede 3 kere yenileyim, 10 kere yenileyim. Saniyede 120 kere yenilemek için performansı çalışmama ve böylece pili tüketmeme, işlemciyi ısındırmama gerek yok diyor. O yüzden 120 Hz'in artık bence normal iPhone ailesinde de olması önemli. Ama Apple bunu hala Pro ve normal aileyi ayırt etmek için bir özellik olarak kullanıyor. Ben kişisel notumu düşmüş olayım abi. Artık lütfen Apple, Tim Cook lütfen. Yani istifa et demek istemiyorum. O kadar büyük
Yok.
bir kusur değil ama bir artık 120'ye bir geçirin, bir adaptifi getirin diyorum. Ekranı geçecek olursak abi, geçen seneki iPhone 15 biraz böyle özellikle çip üretim teknolojilerinin de tam oturmaması nedeniyle Apple'ın popüler deyimle de biraz topal ördek bıraktığı bir telefondu benim gözümde ve çoğu hani teknoloji editörünün de gözünde. Çünkü bir önceki neslin işlemcisini kullanmışlar. iPhone 15'lerde iPhone 14 Pro'lardaki işlemci kullanılmıştı. Böyle olunca mesela ne oldu? Bu sene Apple Intelligence tanıtıldı ya abi. Apple Intelligence şu anda sadece 3 tane iPhone modelinde çalışacak. Bir, bu seneki iPhone 16. 2. Bu seneki iPhone 16 Pro, bu arada hani Plus ve Max'i ayrı saymıyorum. Yani iPhone 16, iPhone 16 Pro ve geçen seneki iPhone 15 Pro. iPhone 15 ne oldu? Geçen sene tonla para verip iPhone 15 alanlar ne oldu? Senin 6 ay sonra, 9 ay sonra çıkardığın Apple Intelligence özelliğini kullanamıyor oldular. Ki Apple genellikle böyle şeyleriyle bilinen bir firma değil ama demek ki bu da yine onların, bu Apple Intelligence, daha doğrusu yapay zeka konusunda da bir yandan ne kadar plansız ve ne kadar hazırlıksız yakalandıklarını gösteriyor. Ama bu seneki telefonlarında şunu dediler: biz zaten bu seneki telefonları Apple Intelligence'ı düşünerek, bu Apple Intelligence'ı düzgün kullanabilecek şekilde zaten ona göre tasarlayıp ürettik dediler ve iPhone 16 ailesinde, yani iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta A18 işlemci var. Bu işlemci 8 GB'lık bir RAM eşlik ediyor. Normalde mesela geçen sene 6 GB RAM vardı. Yine bu RAM'deki artışın da özellikle Apple Intelligence'ın özelliklerini kullanabilme açısından konduğu söyleniyor. Çünkü yapay zeka modelleri ya da işte büyük dil modelleri, ne olarak adlandırmak istersen, bunlar hem işlemci gücüne ihtiyaç duyuyorlar, özellikle nöral çekirdeklere, hem de yüksek RAM miktarlarına ihtiyaç duyuyorlar ki o işlemleri, hesaplamaları yapabilsinler. iPhone 16'daki işlemci doğal olarak iPhone 15'lerdeki işlemcilere göre %30'a kadar daha hızlı, grafik işlemcisi de %40'a kadar daha hızlı olmuş. Kameralarda bir yenilik yapılmış bu sene. Arkadaki iki kamera bu sefer dikey olarak alt alta konumlandırılmış. Eskiden hatırlarsan böyle çaprazdı. Dikey olarak alt alta konumlandırılan kameralardan ilki 48 megapiksellik geniş açılı ana kamera. Ve bu kamera aynı zamanda iki kat optik yakınlaştırma da yapabiliyor. Ve aynı zamanda makro çekimler, yani hani çok yakın çekiyorsun ya, onları da yapabiliyor. Bir de buna 12 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera eşlik ediyor.
Şimdi şey sorayım, bilmiyorum bir bilgim var mı? Şimdi bu kameraların pozisyonları işte yan yana, alt alta, üçgen şeklinde bir önemi var mı bizim için, kullanıcı için? Yoksa bu sadece öyle bir dizayn mı sadece?
Benim bildiğim kadarıyla önemi olan noktalar olabiliyor. Şöyle, özellikle 3 boyut, işte paralaks denilen efekti yaratmak için, o derinlik algısını yaratmak için kameraların pozisyonları görüntü işleme anında önem taşıyorlar. O yüzden mesela birbirlerinden dikkat edersen çok uzakta değiller, yan yanalar. Tabii yan yana olmaları aynı zamanda kamera modüllerinin de hani birlikte tasarlanıp sonucunda aynı yerde kümelenmesine de sebep oluyor, ama bir yandan da tabii insan gözünü de hani esas alırsan sonucunda gözler birbirinden çok ayrılmamalı ki onu bir şekilde işleyebilesin. Yani birbirine yakın noktalara bakmalılar ki o efekti sağlayabilesin. Ama senin soruna gelecek olursak, hani alt alta olması, yan yana olması, çapraz olması bence tamamen tasarım dilindeki bir tercih. Orada zaten Apple şey yapmayı seviyor. Telefonlarını dikkat edersen nesilden nesile çok değiştirmiyor tasarımlarını. Ama arkadaki kamera modülünün tasarımını değiştiriyor. İşte bir nesilde çapraz koyuyor ki onun iPhone 13 olduğu anlaşılsın. Bir nesilde yan yana koyuyor ki onun iPhone 36 olduğu anlaşılsın. Hani böyle böyle şeyler yapıyor. Bir de Apple'ın çok sevdiği, şimdi de söyleyeyim yeri gelmişken, her neslinde telefonlarını farklı renklerde çıkarıyor. Dikkat edersen her nesli böyle bir önceki nesilden farklı tonlarda, renklerle geliyor ki anlaşılsın hangi nesil olduğu. Çünkü önden bakınca, yandan bakınca çok ayırt edecek şeyler yok genelde, ama bu nesilde var. Şimdi onu da söyleyeceğiz. Sanırım sen bir şey diyeceksin ama.
Ben şey diyeceğim. Tabii yani her nesilde farklılık göreyim. Ben şimdi gidiyorum 70 bin vermişim bu yıl. Seneye gitmişim 150 bin olacak büyük ihtimalle. 150 bin vermişim. Bilsinler yeni olduğunu. Sonraki sene 300 bin vermişim. Sonra 1 milyon vermişim. Bilsin millet.
Evet, ama şimdi seni çok sevindirecek şeyler söyleyeceğim. Bu nesil çünkü dış tasarımında da çok ayırt edici iki tane özellik barındırıyor diyeyim. Neden özellik dediğime geleceğim. Çünkü Apple'ın camera control, ya da Türkçe'ye kamera denetimi diye çevirdiği bir buton var. Ama Apple buna buton demeni istemiyor. Hiçbir sayfasında, hiçbir demecinde kamera denetimi butonu diye geçmiyor. O yüzden vurguluyorum. Bu kamera denetimi aslında bizim fiziksel kameralarda görmeye alıştığımız deklanşör butonu gibi. Fakat Apple bunu şöyle tasarlamış: telefonun kendini tuttuğunda sağ tarafında bulunuyor. Yani telefonu kilitleme, kapatma ve açma butonunun hemen altında bulunuyor. Orada dokunmatik bir yüzeye sahip ve senin uyguladığın basma kuvvetine duyarlı bir sensöre sahip bir mekanizma geliştirmiş. Buton demek istemiyorum, belki dava ederler. Bu sayede o mekanizma hem senin Mesela parmağını ona sürttüğünde kamera içindeki farklı kontrolleri ve yakınlaştırmayı yapmanı sağlıyor. Hem de mesela hafif bastın bir tane fotoğraf çekiyor ya da odaklıyor. Tam bastın tam fotoğraf çekiyor ya da işte video kaydı başlatıyor. Hani böyle o tam basma, yarım basma, parmağını ileri geri hareket ettirme gibi şeyleri algılayacak bir şey yerleştirmiş. Bu daha önceki hiçbir nesilde yok. O yüzden telefonunu alırsan iPhone 16 nesli olduğu anlaşılıyor buradan mesela. Rahat
Tamam.
edebilirsin.
En temizi. Ama sen korktun, ben söyleyeceğim. Bu buton çok güzelmiş. Ben çok beğendim bu butonu.
Bu ton güzelmiş diyorsun. Evet, kamera denetimi çok güzel bir
Sponsor daha sponsor bulamadan dava edildiler.
özellik. Dava edildiler. Hem de Apple etti. Buna ek olarak abi iPhone 16'nın düz ailesi için yeni, daha doğrusu iPhone'un düz normal ailesi için yeni ama Pro ailesi için çok yeni olmayan bir buton daha var. Bu gerçekten buton.
Buton mu?
Hatta Türkçe'ye düğme diye çevirmişler. Eylem düğmesi, action button. Bu da nerede yer alıyor biliyor musun? Normal iPhone'larda sessize alma var ya sol tarafta, ses açma kapama tuşlarının orada. Orada bir buton var, eylem düğmesi daha doğrusu. Eylem düğmesiyle istediğin bir fonksiyonu oraya atayabiliyorsun. Artık sessize alma yok. Yani sessize alma da yapabilirsin tabii. Ama o sessize alma switch'i hani böyle aç kapa vardı ya o yok. Onun yerine istediğin fonksiyonu atayabiliyorsun. Hatta Apple'ın makro kısa yolları vesaire var sistemin içinde. Şunu bile yapabiliyorsun. Mesela akşam hava karardıktan sonra bu düğmeye bastığında fener olsun ama hava aydınlıksa telefonu sessize alıp sessizden çıkarma olsun gibi şeyler de yapabiliyorsun. Bence güzel olmuş. Zaten geçen sene iPhone 15 Pro'larda gelmişti bu. Kamera tarafına bir de çok kısa döneceğim. Çünkü mesela makro çekim ya da uzamsal video ve fotoğraf kayıt özelliği Pro modellere hastı. Şimdi artık iPhone 16 ailesinde de var. Sadece Pro ailesinde yok. Ve son olarak fiyatlardan bahsedelim. iPhone 16 128 GB depolama seçeneğiyle 65.000 TL, 16 Plus ise 74.000 TL'den başlayan fiyatlara sahip. Eğer 256 GB depolama istiyorsan 5.000 TL fark ödüyorsun. 256'dan 512'ye geçmek istiyorsan 10.000 TL fark ödüyorsun. Bu da yine Apple'ın gerçekten hani depolama için istediği, açıkçası Apple vergisi olarak adlandırabileceğimiz garip ama yaptım çünkü yapabiliyorum isimli uygulamalardan biri diyebiliriz sanırım.
Türkiye'deki kullanıcılar da alabiliyor.
Şu anda ön sipariş veriyorlar. 20 Eylül'de ulaştırılmaya başlıyor tüketicilere.
Pro ne yapıyormuş?
Pro ne yapıyormuş abi? Pro bugüne kadar normal modellerle aynı ekran boyutlarında geliyordu. Mesela iPhone 15, iPhone 15 Pro ile aynı ekran boyutundaydı. iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max ile aynı ekran boyutunda. Bu nesilde Pro'yu biraz büyüttüler. Ne demiştik? iPhone 16 6.1 ve 6.7 inçti. Şimdi Pro 6.3 inç, Pro Max 6.9 inç olacak. Normal modellerden ekran boyutuna ek olarak farkı şu. 120 Hz yenileme hızı geliyor. Ve bu işte 120 Hz yenileme hızı aynı zamanda değişken yenileme hızı anlamına geliyor. Ve bu sayede ekranı sürekli açık modda kullanabiliyorsun. Ne oluyor? Telefonun sürekli açık olduğu için sürekli telefonunu masadan kaldırman, elinle dokunman vesaire gerekmiyor bir şeylere bakmak için. Çünkü o sürekli açık modunda kilitli ekranken zaten saniyede bir kere yeniliyor. Ve bu sayede hem pil hem de işlemcinin ömründen yemeden minimum yenileme hızıyla sana gerekli temel bilgileri ekran açıkken verebiliyor. Normal modellerde alüminyum gövde kullanılıyor. Pro modellerde geçtiğimiz yılda olduğu gibi yine titanyum gövde kullanılıyor. Bu iPhone Pro neslindeki ekran ve kasa oranı öyle bir tasarlanmış ki şu ana kadar herhangi bir Apple ürünündeki en ince çerçeve iPhone 16 Pro ailesindeymiş. Ve iPhone 16 modellerinden ayrı olarak A18 Pro işlemciyle geliyor. A18 Pro inanılmaz farklı, inanılmaz kuvvetli, harikalar yaratan, uçan kaçan bir işlemci değil. Ama o iPhone 16 Pro'nun Pro takısına uygun olarak bazı görevleri yerine getirmesine yardımcı olacak şekilde daha güçlü. Nedir bu görevler? Mesela iki kamera yerine arkada üç tane kamera var. Birisi 48 megapiksellik Fusion geniş açılı kamera, birisi 48 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, diğeri de 12 megapiksellik telefoto yani yakınlaştırma yapabileceğin kamera. Aynı zamanda bu üç kameraya bir de LiDAR sensörü eşlik ediyor. Bu LiDAR sensörü sayesinde artırılmış gerçeklik veya mesafe ölçümü gibi şeylerde daha isabetli sonuçlar alabiliyorsun. Ve belki de en büyük fark iPhone 16 ile kıyaslandığında 4K çözünürlükte 120 kare saniyede Dolby Vision HDR video çekebiliyorsun ve aynı zamanda ProRes, ProRAW ve HEIF fotoğraflar ve video kayıtları alabiliyorsun. E tabi bunlar için bir belli bir bedel ödemen gerekiyor. O bedelde şöyle, Pro modeli 128 GB depolamayla geliyor. Pro Max modeli 256 GB depolamayla geliyor minimumda. Pro için 83 bin lira, Pro Max için ise minimum 100 bin TL ödemen gerekiyor. Bunlar 256, 512 GB ve 1 TB'a kadar çıkabiliyorlar. Yine normal iPhone modellerinde olduğu gibi 128 ve 256 arasında 5 bin TL fark varken 256 ve 512 GB ve 512 GB ile 1 TB arasında 10'ar bin TL fark var. Yani ben en pahalı, en iyi, en fazla depolama alanına sahip iPhone'u almak istiyorum diyorsan 120 bin TL'yi gözden çıkarman gerekiyor şu anda. İlerisi için bir şey diyemiyorum.
Yani arkadaşlar 100 bin lira bir şekilde bulabilirsiniz. Çok da
Ya da
pahalı
120
değil.
bin lira.
Yani ya da 120 bin lira. 100 bin yeter. 120 bin de çok yani. Ama o özelliklere ihtiyaç var mı gerçekten?
Var var tabii canım,
Var mı?
insanlar tabii Pro Max 1 TB alıp mesela Instagram'da hikaye paylaşıyor. Bu çok önemli bir şey. Sen anlamıyor musun
Doğru.
onun Pro Max 1 TB'dan
Doğru. Bazen böyle hikayeler bende gözükmüyor. Telefonum diyor ki şu anda benim bu işlemcim vesairem bunu göstermeye yetmiyor. Sen
paylaşıldığını?
göremezsin
Tabii.
bunu diyor zaten. Evet.
Mesela bazen WhatsApp'ten mesajlar geliyor, diyor ki para ver.
Evet.
Göremezsin bu mesajı diyor.
Kesinlikle evet. Doğru.
O yüzden gerekli.
Gerekli.
Ama garip bir şekilde Apple'ın söylemediği bir şey var. Apple kendi sitesinde ve lansmanında da mesela kablosuz şarj hızını, kapasitesini artırdıklarını söylüyor. 25 watt'a kadar çıkmış. Fakat kabloluyu da artırmışlar. Yani kablolu olarak da daha hızlı şarj edebiliyorsun. Ama bunu hiçbir yerde söylemiyorlar. İnternet sitelerine de girip baktığında teknik özelliklerde yazmıyor. Ama o da 40 watt seviyesine çıkmış. Bütün iPhone 16 modellerinde alacak arkadaşlar, eğer hızlı şarja ilgileniyorlarsa 40 watt şarj desteği de gelmiş artık iPhone'a.
Niye söylemiyorlar? Bir fikrim var mı?
Apple genelde söylemek istediğini söylüyor, söylemek istemediğini söylemiyor. Mesela teknik özelliklerden de bahsederken dikkat et lansmanlarına. Der ki mesela işlemcimizde 6 çekirdek var, ikisi performans, dördü verimlilik çekirdeği der. Frekans hızından bahsetmez. Mesela demez ki işte 5 GHz'e çıkıyor, 3'te çalışıyor. Bunu söylemez. Der ki bir önceki nesle göre de %30 hızlı. Bitti, bu kadar. Ya mesela 2-3 gün öncesine kadar Apple'ın telefonlarında kaç gigabyte RAM olduğu bile belli değildi. Sonradan işte bu teknoloji inceleme siteleri falan buldu. Her iki modelde de yani normal ve Pro ailesinde 8 GB RAM varmış mesela. Apple bunu hiçbir zaman söylemiyor. Hiçbir zaman söylemedi de bu arada. Bu nesle özel değil. Telefonlarını tanıtırken, tabletlerini tanıtırken hiçbir zaman söylemiyor. Bunda şu kadar RAM var, bunda bu kadar RAM var demiyor. Böyle garip bir firma abi.
Merak uyandırıyor. Gizem uyandırıyor. Almalarını sağlıyor insanların. Sen
Bir
anlamıyorsun.
taktik
Bu
diyorsun.
bir taktik. Bir diğer taktik, sen bundan bahsetmedin ama büyütmüşler ya telefonu. Bak şimdi. Şimdi sen o kadar para veriyorsun, insanlara göstereceksin ya bunu. Cebine sığmıyor. Masaya vuruyorsun telefonu. Sonra karşı taraf da diyemiyor ya bu da şov yapıyor diye. Niye? Çünkü abi cebine sığmıyor ki telefon. Tabii ki büyük yapacak ki göstermek için insanları daha da çeksin. Bahanem var.
Hem de alüminyum da değil, titanyum ve
Bak.
parlak titan.
Bak ilgi çekecek şöyle parıl parıl. Bu neymiş ya gözüm aldı falan. Apple biliyor bu iş. Apple bu işi biliyor.
İşte biz de burada konuşuyoruz. İnşallah bir sponsorluk gelir de biz de masaya çıkarıp vuracağımız bir Pro Max sahibi oluruz diyelim.
Ha tamam bir an korktum. Öyle deyince neyi vuracak masaya diye bir
Pro Max 1
gerildim
tera.
bir pro. Yani evet ne 120 binmiş ne veri verin şu çocuğu açsın şurada gözümüzün önünde.
Aynen öyle. Ben oradan her gün podcast çekerim onu. Her gün.
Her gün Apple güzellemesi.
Aynen, canlı yayın yaparım. Anlaşalım. Apple, Tim Cook, duy.
Steve
bak,
Jobs.
Her gün o duymayabilir. Ama bakın buradan sesleniyoruz. Pro Max'i verin. 6 ay boyunca her gün, günde yarım saat Apple özelliği anlatırız canlı yayın.
Aynen öyle. Lütfen.
Apple Watch'un da 10. yılına geldik bu arada, şaka maka. Apple Watch Series 10 tanıtıldı ve şu ana kadar Apple Watch Ultra da dahil buna, Apple saatlerdeki en büyük ekran Apple Watch Series 10'da. Çünkü kasaya göre yine ekranı oldukça büyüttüler ve aynı zamanda kasayı da inceltmişler. Yani çerçeve olarak değil, kalınlık olarak da kasa oldukça incelmiş önceki nesillere göre. Neler eklenmiş? Mesela su sporlarıyla uğraşıyorsan, yani sörfçülük, dalış, yüzücülük, işte belki yelkencilik, bu tür sporlarla uğraşıyorsan mesela su sıcaklığı sensörü gelmiş yüzücüler için veya derinlik sensörü gelmiş sudaki derinliği ölçmek için ya da gelgit uygulaması gelmiş. Hani o sırada deniz seviyesi nerede olacak? Özellikle yelkencilikle ilgileniyorsan veya Oceanic Plus uygulamasıyla yüzücüler ve sörfçüler için daha detaylı bilgiler sunulmaya başlanmış. Bu alanda ilerlemeler var. Bir de benim çok ilgimi çeken, gerçekten kullanacağımı düşündüğüm uyku apnesi tespiti gelmiş Apple Watch'a. Çünkü bunu Türkiye'de devlet hastanesi olmayan bir hastaneye yaptırmaya çalışırsan Apple Watch'a vereceğinden daha fazla para veriyorsun, öyle söyleyeyim, hani onun testi için. Çünkü hastanede yatman gerekiyor mesela uyku apnesi için. Ve uyku apnesi tespiti sadece Apple Watch Series 10 için değil, aynı zamanda piyasada olan Series 9 ve Ultra 2 modellerinde de sunulacakmış. Şu anda Amerika'nın gıda ve ilaç idaresi olan FDA'den onay bekliyorlarmış. Bu onayın da yıl sonuna doğru çıkması bekleniyor. Tabii ki Amerika'dan onay alınca Türkiye'de kullanılacak diye bir şey yok. Türkiye'den de gerekli bakanlıklar, belki Sağlık Bakanlığı'ndan onay alınması gerekiyor. Ama Amerika'dan aldıktan sonra muhtemelen birkaç ay içinde Türkiye'den de onay alınacak ve sunulacaktır. Yani gelecek senenin başlarında artık insanlar uyku apnesi tespitlerinde en azından saatleriyle Series 9, 10 ve Ultra 2 ile yapabilecekler. Peki bunun bize gelişi ne kadar? Şöyle, Apple Watch serisi alüminyum gövdeli almak istersen ve hücresel bağlantılı değil, sadece hani normal GPS modeli ise 18.300 TL'den başlıyormuş. Bu tabii küçük ekran için. Hani bir de bunun büyük ekranı var, daha kalın bilekli bireyler için. Sadece hücresel bağlantı sunan bir titanyum gövdeli seçenek var. Yani hücresel bağlantı sunmak demek, Türkiye'deki yasalara göre cep telefonu olarak değerlendirilmek demek. Öyle olunca da ekstra birkaç tane vergicik ödemen anlamına geliyor. İşte orada mesela 44.300 TL'den başlayan fiyat ödüyorsun. Çünkü titanyum gövde hücresel bağlantı olmadan sunulmuyor. Şöyle bahsedeyim aslında farkından. Alüminyum gövdeyi de hücresel bağlantılı almak istersen o da zaten 33.000 liradan satılıyor. Yani 15.000 lirayı hücresel bağlantı için veriyorsun. Ama yanılmıyorsam Amerika'daki fark 100 dolar gibi bir şey. Türkiye'de tabii vergilerle o 13.000 TL'ye kadar çıkıyor. Bu seneki Apple Watch yenilemesinde, tanıtımında SE ve Ultra için herhangi bir yenileme yapılmadı. SE biliyorsun daha temel özellikleri olan bir saat serisi. Ultra'da daha sporcular, outdoor aktiviteler yapan insanlar için olan serisi ya da en iyisini, en pahalısını isteyen insanlar için. Onlarda herhangi bir donanımsal veya nesil güncellemesi yapılmadı. Sadece Ultra 2'ye siyah renk eklendi. Yani siyah gövde rengi eklendi. Eskiden sadece titanyum gri gövdeyle satılıyordu. Ve son olarak donanımlarda, AirPods'larda güncelleme var. AirPods kullanıyor musun?
Yok, kullanmıyorum ya. Bir tık pahalı geliyor bana.
Ben de açıkçası biraz da ses konusunda hassas biri olarak Apple'ın AirPods'larda açıkçası çok benim ihtiyaçlarımı karşıladığını düşünmüyorum. Ses kalitesi anlamında. Şey olarak çok iyiler bu arada. Yine klasik. O ekosistemin içinde inanılmaz iyiler. Hani çok pürüzsüz cihazlar arasında geçiş yapabiliyor. iPhone'dan müzik dinlerken Mac'ten bir şey gelince hemen onu durdurup ona bağlanıyor falan. Ya, bahsetmeye gerek yok. Zaten Apple'ın ekosisteminin şanı hani her yerde biliniyor. Ama 4. nesil AirPods tanıtıldı. AirPods Pro değil. Ve 4. nesil AirPods 2 versiyonla satılıyor. İlk versiyon 5780 TL. İkinci versiyon 8.000 TL. Yani 5.780'i de nasıl belirlediler bilmiyorum gerçekten. Yani hani demek ki 5.770 olsa fabrika kapanacak herhalde. Öyle ince bir hesap var gibi duruyor.
Bu şey mi? Mesela 5.780 vergi dahil mi?
Evet, vergi dahil.
Belki vergiler yüzünden mi o buçuklu?
5.800 yap. Ya kim
Ha,
ne
değil
diyecek
mi?
mesela? Zaten
Evet.
Türkiye'de vergiler de şey değil ki, böyle inanılmaz şeffaf. Hani bize gelişi bu, vergiler şöyle şöyle diye bir şey yok ki.
Doğru.
Sadece bize deniyor ki KDV var %20, %18 neyse. Tamam,
Bitti.
ama onun dışındaki vergileri zaten bilmiyoruz. Ama yani evet, 5.780 ve 8.000 TL'lik fiyatlı iki versiyonu var. Yani diyebilirsin abi, o zaman bu Pro değilse, AirPods Pro değil sonucunda, bu farkı ne? Farkı şu: daha pahalı olan versiyonda aktif gürültü engelleme var ve ayrıca bul özelliği için hoparlöre sahip ve kablosuz şarj edilebilen şarj kutusu var kulaklık için.
Bu aktif gürültü engelleme zaten yok muydu AirPod'larda?
Kısmen doğru biliyorsun abi. Şöyle, AirPods Pro'da vardı ya da AirPods Max'te vardı, ama düz AirPods modellerinde aktif gürültü engelleme yoktu. İşte şimdi o modeli ikiye ayırıp fiyat segmenti de yapıp oraya da getirmiş. Bu arada ben de şeyi sorguluyorum ya, hani AirPods Pro varken aktif gürültü engellemeli, ben niye gidip AirPods'u aktif gürültü engellemeli alayım diye. Burada da şöyle bir şey var: kullanıcıların bazıları kulak içi kulaklığı sevmiyor. O yarattığı basıncı sevmiyorlar. O yüzden mesela AirPods alabiliyorlar. Mesela daha iyi, daha hoş geliyor onların kulağına, daha rahat kullanıyorlar veya daha steril geliyor, bilmiyorum. Bu nedenlerden dolayı AirPods kullananlar da var. Bu arada AirPods'ta, yani 4. nesil AirPods'ta H2 çipi var. Bu H2 çipi zaten AirPods Pro'da da, şu anda ikinci nesli olan AirPods Pro'da da zaten vardı. H2 çipiyle işte aktif gürültü engellemeden tut diğer fonksiyonlarda daha isabetli yürütülüyor, daha iyi yürütülüyor. Apple'ın iki tane daha kulaklığı var: AirPods Pro ve AirPods Max. Bunlarla ilgili bir güncelleme yapılmadı, ama burada yine benim gerçekten çok ilgimi çeken bir özellik getirdi Apple. AirPods Pro'ya artık klinik düzeyde işitme yardımı özelliği geliyor. Yani normalde işitme cihazı takıyorsun ya, ve bu işitme cihazları senin frekans kaybının olduğu yerleri sana daha güçlendirerek veriyorlar ki orayı duy. Çünkü insanlar işitme kaybı deyince şey zannediyorlar ya, hiçbir şey duymuyor, hani genel bir ses kısıklığı var. Hayır, işitme kaybı belli frekanslarda da oluyor. Mesela konuşma sesi aralığındaki frekansları çok az duyuyor, ama baktığında bas ve tizler çok güçlü gelebiliyor ya da değişebiliyor insandan insana. İşte AirPods Pro ile birlikte artık tıbbi olarak işitme cihazı olarak kullanılabilecek ve hatta bunun onayını da FDA'den almış durumdalar. Tanıtırlarken yoktu onay, bu hafta içinde onayı almışlar. Ve bu güncelleme ile birlikte işitme sağlığı özelliği de gelecek. İşitme sağlığı özelliği de şu: mesela çok gürültülü bir ortamdasın, o gürültüyü bastırıyor kulaklık ve sende işitme kaybına yol açılmasını engelliyor. Belki düşünsene, inşaat işçisisin, hani sürekli matkapla veya işte hiltiyle çalışılan bir ortamdasın diyelim. İşte belki böyle ortamlarda çalışan insanlar için kurtarıcı olacaktır. AirPods Pro 10.000 TL'lik bir fiyata alınabiliyor. AirPods Max'te ise sadece Lightning bağlantısı çıkarılmış, USB-C bağlantısı getirilmiş, artık tüm Apple ürünlerinde olduğu gibi, ve yeni renk seçenekleri gelmiş. Bu da Apple tarafında bence biraz tembellik yapıldığı anlamına geliyor. Çünkü bu kulaklıklar yanılmıyorsam 4 yaşında ve hiçbir nesil güncellemesi almadı ve fiyatı inanılmaz pahalı. 550 euroluk bir fiyatı var, 550 dolarlık bir fiyatı var. Türkiye'de de 27.000 TL'ye satılıyor. Ya, ses kalitesine bu arada çok iyi diyorlar. Hani incelemeleri çok okuduğum zamanında, karşılaştırmaları da çok okudum, ama ona çok yakın veya belki bazı alanlarda onu geçen çok kaliteli markalardan diğer kulaklıklar mesela 300 euro, 280 euro iken, bu kulaklığın 550 euro olması biraz Apple vergisi açıkçası, onu da söyleyelim. Ve son olarak, donanımlar bitti. Eğer senin sorun yoksa son gelişmeye geçeceğim Apple etkinliğindeki.
Var. Bu tıbbi özelliklerin eklenmesi bana çok önemli ve çok güzel geldi. Yani insanları böyle almasına itecek bir şey bu bence. Çok güzel. Bir de diyorsun ki Apple vergisi. Kardeşim bak biz kaç haftadır farklı farklı şeylerin tanıtımlarını yapıyoruz. Hepsinde gelip bir sövüyoruz. Ya bu ne alaka kardeşim diye. Bak Apple'da işte dedik mi? İşte vergiyi biz buna veriyoruz. O vergi bu vergi. Bak hiç sövmedik. Hep mantıklı şeyler yapıyorlar. Tamam bazen gariplikleri var. Ama bir geliyor bir özellik ekliyor kulaklıklarına. Diyorsun ki bu vergi değer, Apple'a değer. Bu kadar övdük Apple'ı. Önümüzdeki hafta umarım buraya sponsorla
Ya vallahi bilmiyorum, ben de hani Apple ürünleri kullanıyorum. Bu arada o kadar da fanboyu değilim. Hani
Yok
insanlar şey
yok ben de değilim.
zannedebilir. Hani
Ama
sende de çok fazla cihazı yok.
yok yok. Bir tek iPhone var bende. Mac var. Evet.
Mac ve iPhone var. Bende de mesela Watch ve iPhone var. Hani bende de Mac yok, tablet yok. Hani bir şey yok. Hani ama kullandığım kadarıyla da çok memnunum.
Evet.
Bunu da söyleyelim. Çünkü memnun olmadıklarımızı söylüyoruz. Bari memnun olduklarımızı da
Doğru.
söyleyelim abi.
Doğru. Yeri gelecek biz burada Microsoft'u da öveceğiz. Umarım bir gün. Umarım
O
bir gün
parayla
öveceğiz.
olur. O bu gidişe
Anca mı
ulanacak
diyorsun?
parayla olur.
Keyfine yapmam mı diyorsun?
O zaman şunu diyelim. Arkadaşlar, bu programda bir Microsoft övgüsü duyarsanız bilin ki sponsor almışızdır. Bu arada Apple'ın yine birlikte değerlendirmiştik Meriç. Haziran'da yaptığı bir etkinliği vardı. Hani bu yazılım özelliklerini tanıttığı, Apple Intelligence'ı özellikle tanıttığı bir etkinliği vardı. O etkinlikte biliyorsun macOS, iOS, iPadOS ve watchOS için güncellemelerini tanıtmıştı. Onların ana sürüm güncellemeleri de 16 Eylül'de, yani siz bu programı dinliyorken yayımlanacak, telefonlarınıza, uyumlu cihazlarınıza neyse indirebilirsiniz. Ama benim Apple Intelligence'ım nerede? Ben mail yazdıramıyorum, emoji ürettiremiyorum, fotoğraf ürettiremiyorum diye soracak olanlara da şunu diyelim. Hala geliştirilme aşamasında Apple Intelligence ve bu yüzden mesela iOS 18.0'da, iPad 18.0'da bu gelmeyecek. 18.1 güncellemesiyle gelecek. Onun da sonbaharın artık sonlarına doğru olması bekleniyor ve en başta geldiğinde Amerikan İngilizcesini destekleyecek. Sonrasında yavaş yavaş diğer İngilizceleri ve sonrasında da işte Fransızca, Almancadan başlamak üzere diğer dünya dillerini destekleyeceği planlanıyor. Yani Türkçe'ye gelene kadar herhalde bir 2025'in ortalarını görmüş oluruz. Ama telefonunuzu hani İngilizce kullanıyorsanız Apple Intelligence'ı muhtemelen birkaç ay sonra bu özelliklerle kullanabileceksiniz.
Bu kadar mı abi o zaman?
Apple'dan haberler bu kadar.
Yani bayağı her şeyi tanıtmışlar yine. Mis gibi. Tertemiz. Apple'ın üstüne. Biraz Sony'den bahsedelim.
Bir de Japonya'ya gidelim.
Olur, oraya da gidelim. Japonya'da olduğundan oraya hep Amerika'da kalmayalım. Dolaşalım dünyayı biraz diyorsun.
Evet.
Ne geliyormuş? PlayStation 5 Pro geliyormuş. Bende 5 bile yok daha ama Pro'su geliyormuş.
Bu iPhone 16 Pro gibi değil ama, ya da Pro Max gibi değil. Bunun bir tane.
Daha büyük değil mi böyle kocaman falan?
Yok, daha
Değil.
büyük değil ama büyüyen bir şeyler var içinde. Onu da söyleyeceğim şimdi. Lütfen, lütfen,
Hayda.
aman, aman, hayır.
Ne?
İçinde büyüyen bir şeyler
Buğra,
var ama.
artı 18 gireyim mi buraya editte?
Yok, girme girme.
Tamam.
Ben şimdi söyleyeceğim, içimiz rahatlayacak, öyle bir şey değil
Tamam.
bu.
Tamam.
Şimdi beni aslında iPhone etkinliğinden daha çok heyecanlandıran açıkçası PlayStation 5 Pro'ydu. iPhone etkinliği 9 Eylül'de olmuştu. PlayStation 5 Pro da 10 Eylül'de oldu. PlayStation'ın uzun yıllardır tasarım şefliğini yapan, tasarım derken dış tasarımı değil, işlemci tasarım ve mimarisi, hani mühendis olan Mark Cerny tarafından bir teknik sunum yapıldı 9 dakikalık. Bunun 2 dakikası PlayStation 5 övme, 7 dakikası PlayStation 5 Pro'ya aitti. O da çok şaşırtıcıydı bu arada. Bunun tanıtımı yapıldı ve Pro sürümünde neler olacağını görmüş olduk. Pro sürümü aylardır, hatta neredeyse bir yıldır çıkan dedikodulara paralel bir şekilde özellikle grafik işlemcisi güçlendirilmiş bir şekilde gelen cihaz. Burada bir şey beklemeyeceğiz. Mesela PlayStation 4 Pro'da PlayStation 4'e göre işlemci de güçlendirilmişti. Evet, grafik işlemcisi yine ana noktaydı ama PlayStation 5 Pro'da mesela işlemciye hiç dokunulmuyor. Sadece frekans hızları biraz artırılmış. O da boost modunda, hani tam güçte çalışırken. Sistem belleğinde herhangi bir değişiklik yok. Yine 16 GB hem CPU hem GPU tarafından kullanılacak. Bu gelişmeler neyi hedefliyor? Onu da söyleyelim. Şimdi Mark Cerny demiş ki, belki biliyorsundur, PlayStation 5 oyunlarında, hatta 4 Pro ile hayatımıza girdi bu. Şöyle bir mod var. Oyuna giriyorsun. oyunun grafik ayarları var. Maalesef benim konsolda hiç sevmediğim bir şey. Yani konsolda bence grafik ayarları olmamalı. Geliştirici neyi hedefliyorsa onda çalışmalı. Ama öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık tek bir ekran çözünürlüğü yok. Birisi 1080p ekran kullanıyor, biri 1440p kullanıyor, biri 4K kullanıyor. İşte yok onun geniş açılıları var, şu var, bu var. Mecbur konsollar da onlara ayak uydurmak zorunda kalıyor. Şu anda işte konsollarda şöyle bir şey var. PlayStation 4 Pro'dan beri. Konsolu açıyorsun, oyunu açıyorsun, oyunun grafik ayarlarına giriyorsun, sana şey soruyor. Ben diyor çözünürlük modunda mı çalışayım ya da kalite modunda mı çalışayım yoksa performans modunda mı? Ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Performans modunda çalışırsa çözünürlüğü bir aşağı çekiyor. Genelde bu 1080p, 1440p, maksimum 1600p çözünürlüğe kadar dinamik çözünürlük oluyor. Zaman zaman 720p'ye kadar da inebiliyor bunlar. Ve diyor ki ben sana 60 kare saniyeyi vereceğim diyor oyunda. Yani daha akıcı bir oyun deneyimi elde ediyorsun. Ama bunun karşılığında ne oluyor? Senin çözünürlüğün düşüyor. Senin belki genel detay seviyen düşüyor. Belki işte gölge kaliten düşüyor. Tarama alanın düşüyor. Yani görüntü kalitesinden biraz ödün vermek zorunda kalıyorsun. Ama karşılığında saniyede 30 kare yerine 60 kareyle oyun oynuyorsun. Daha akıcı, daha düşük gecikme süresiyle girdilerini verebiliyorsun. Kalite modunda, çözünürlük modunda ne oluyor? 30 kare hedefleniyor ve genelde çözünürlük işte 1440p'den başlıyor belki bu sefer. Alt tarafta yer yer 4K'ya kadar çıkabiliyor. Yine dinamik çözünürlük bütün oyunlarda var. Şimdi Mark Cerny demiş ki ya bu çözünürlük mevzusu oyunculara sorulduğunda bir oyunda böyle bir seçenek varsa oyuncuların 4'te 3'ü performans modunu seçiyor demiş. Ve diyor ki biz PlayStation 5 Pro ile bu ayrımı ortadan kaldırmak istiyoruz. Yani size 60 kare saniyeyi çözünürlük modunun grafik kalitesiyle vermek istiyoruz. Bunu da nasıl yapacağız diyor. 1. Grafik işlem ünitelerini, grafik işlem birimini biz %67 büyüttük diyor. Ve böylece %45'lik ortalama bir performans artışı hedefliyoruz diyor. Hani bu şey anlamına gelmiyor. Sen diyebilirsin ya nasıl ya %67 büyütüyor, %45 nasıl hani oluyor? O çünkü hani tam olarak lineer işlemiyor abi. Bu ham performans yani kaba kuvvet diyelim. Fakat bunun yanında bellek transfer hızını ve bellek bant genişliğini de artırmışlar. Ve şu anda piyasadaki hiçbir AMD GPU'sunda bulunmayan, yani şu anda piyasada gittin bilgisayarına en üst düzey ekran kartı almak istiyorsun ama AMD. Çünkü PlayStation'ın ve Xbox'ın içindeki işlemcileri AMD üretiyor. O yüzden AMD diye vurguluyorum. Hiçbir AMD GPU'sunda bulunmayan bir RDNA 4 mimarisine sahip ışın izleme birimini de PlayStation 5 Pro'ya entegre etmişler. Çünkü şöyle bir şey vardı. PlayStation 5'in ve Xbox Series konsollarının çıkışı tam Nvidia'nın böyle ışın izleme teknolojisini yeni çıkardığı yıllardı. Dolayısıyla PlayStation 5 2020'de çıktı ama PlayStation 5'in geliştirilmesi belki 2016'da başladı, 17'de başladı. Yani evet, ışın izleme yapabiliyordu bu cihazlar, yani yapabiliyorlar şu anda ama çok ilkel, çok böyle güçsüz kalmış durumdalar. Özellikle şu an bilgisayarlarla kıyaslandıklarında, çünkü bilgisayarlar PlayStation 5 ve Xbox Series konsolları çıktıktan sonra 2 nesil ekran kartı güncellemesi aldılar. Yani ışın izleme teknolojisinde 2 nesil daha ilerdiler en az. Öyle olunca PlayStation 5 Pro'ya şu anda ekran kartlarında bile bulunmayan, AMD ekran kartlarında bile bulunmayan bir ışın izleme birimi entegre edilmiş ve ışın izlemesinde yer yer 3 kata varan performans artışı hedefleniyormuş. Bu da güzel. Ve son olarak Sony'nin PlayStation Spectral Super Resolution ismi verdiği, PSSR ismi verdiği bir ölçekleme teknolojisi de gelecekmiş. Bu ölçekleme teknolojisi de şu. Özellikle Nvidia yine DLSS çıkarmıştı. Deep Learning Super Sampling diye. Ne işe yarıyordu bu? Nvidia kendi ekran kartlarını bir yapay zeka modeliyle donatıyor ve bu yapay zeka modelini de şöyle besliyor. İlk önce gidiyor çok düşük çözünürlüklü bir fotoğraf veriyor diyelim ya da bir ekran görüntüsü, oyun görüntüsü ve sonra da onun yüksek çözünürlüğünü veriyor. Ve ne yapıyor? Bilgisayara aslında bir öğretiyor. Diyor ki bak bu düşük çözünürlüklüsü, bu yükseği ve bunu milyonlarca kez yaptığını düşün. Bak bu düşüğü bu yükseği, bu düşüğü bu yükseği. Yapay zeka algoritması da şunu öğreniyor. Ha, bu yüksek, bu düşük, bu yüksek, bu düşük, milyonlarca şeyi artık öğrendiği için ne yapıyor? Sen abi oyunu mesela normalde 720p'de çalıştırıyorsun ama onu yapay zeka çekirdekleri 4K'ya yükseltiyor ve bunu çok iyi şekilde artık yapar hale geldiler. Yani çok dikkatli bakmadığın sürece, belki yan yana koymadığın sürece gerçek 4K'yla, işte 1080p'den 4K'ya çevrilmiş DLSS teknolojisiyle yükseltilmiş görüntüyü anlayamaz hale geldiğimiz durumdayız şu anda. Ha, bunlar üretilirken tabii ki artifact denilen böyle kalıntılar, böyle çapaklar, hani pürüzler oluşabiliyor görüntüde. Sonucunda sen onu yükselttiğin için yapay zeka algoritması da bir yere kadar %100 isabetle neyin ne olduğunu anlayıp yükseltebiliyor. Ama özellikle geçmişe kıyasla şu anda çok iyi durumdalar. Fakat az önce ne demiştim? Bu konsolların içinde AMD'nin işlemcisi var. AMD güç veriyor ve AMD yine burada Nvidia'dan biraz geride. AMD'nin de FSR teknolojisi var. O da yine ölçeklendirme yapabiliyor. Fakat Nvidia gibi yapay zeka destekli değil. Onun teknolojisi biraz daha farklı bir hesaplama modeline dayanıyor. Bu yüzden tabii herkes gibi Sony de bunun farkında ve Sony kendi yapay zeka destekli ölçeklendirme modülünü PlayStation 5 Pro'ya entegre etmiş ve AMD'nin FSR'ından, kendileri lansmanda tabii böyle söylemediler ama partnerlerini hani şey yapacak değiller. Bir de PlayStation 5'i de sonucuna hala satıyorlar. Tutup o cihazı da yerin dibine gömecek değiller ama AMD'nin FSR'ından daha kaliteli, daha yüksek performanslı bir çözüm almayı amaçlıyorlar. Aynı zamanda bu PSSR modülü şuna da yarayacak. Game Boost özelliği de sunacakmış. Game Boost özelliğiyle sen PlayStation 4 oyununu PlayStation 5 Pro'da oynamak istediğinde ve 8500'den fazla oyunluk bir kütüphaneden bahsediliyor. PlayStation 5 Pro'da daha yüksek kare hızları, daha geliştirilmiş görüntü, daha iyi grafiklerle oynayabileceksin. Herhangi bir yama vesaire çıkmadan. Çünkü oradaki yapay zeka o PlayStation 4'teki oyunların mesela düşük çözünürlüklü olmasını bir şekilde örtüp daha yüksek çözünürlüğe çıkarıp senin gözüne daha hoş görünmesini sağlayacak. Bunların yanında abi Wi-Fi 7 desteği geliyor, artık daha güçlü bir Wi-Fi. 2 terabayt depolama geliyor. Çünkü PlayStation 5'in baz versiyonunda 825 GB'tı. Sonra Slim'le birlikte 1 terabayt olmuştu. Yani çok az bir artış olmuştu. Şimdi ama 2 terabayt geliyor artık Pro modelleri. Ve arkadaki 2 tane USB-A girişi yerine bir tane USB-C, bir tane USB-A verilecek. Önde zaten 2 tane USB-C girişi kalıyor. O devam. Fakat konsolun disk sürücüsü ve konsolu dik kullanmak istersen, yani dik konumlandırmak istersen, standı parayla satılıyor ve bu konsolun adı Pro ve şimdi fiyatını söyleyeceğim. ABD'de vergiler hariç 700 dolar, Avrupa Birliği'nde vergiler dahil 800 euroluk bir fiyatı var. Şöyle söyleyeyim, şu anda disksiz slim almak istersen 450 euro, bazen kampanyayla 400 euroya düşüyor mesela Avrupa Birliği'ne. Ve insanların da eleştirdiği şu: ya tamam hadi Pro, tamam hadi daha fazla para istediniz, daha fazla performans için. Ama bunda niye disk sürücüsü yok? Bunda niye stand yok? Ya bunu niye parayla satıyorsunuz diye şu anda inanılmaz tepki çekmiş durumda. Ben de bu eleştiriye katılıyorum. Şunu da hatırlatayım. PlayStation 4 Pro çıktığında PlayStation 4 400 dolardı. PlayStation 4 Pro çıktığında 400 dolardan çıktı. PlayStation 4 Slim'in, yani 4 ile aynı özellikleri olup da daha ince olan kasanın da fiyatı 300 dolara düşmüştü. Bak şu anda şeyi bıraktık. Pro'nun PlayStation 5'lerin yerini alıp PlayStation 5'lerin indirime girmesini bıraktık. PlayStation Pro neredeyse 2 katı. Ve disk sürücüsünü ayrı alman gerekiyor. O da böyle 120 euro mesela. Yani hani o da ucuz bir şey değil. 40 euro, 30 euro bir şey değil. Ki ucuz olsa bile Pro olan bir cihazın disk sürücüsünü ayrı satmak gerçekten inanılmaz açıkçası.
Tam tersini düşünüyorum ben de. Artık zaten PlayStation Online indirebiliyorsun oyunları PlayStation'a. O disk sürücüsüne ihtiyaç olmadığını düşünüyorum ben direkt. Ha, stand disk satıp satmamaya ben disk kullanmam. Çok da önemli değil, hani zaten çok büyük bir şey değil. Televizyonun altına bir yere koyarsın. Ya ben bunlara para vermezdim açıkçası. Ama evet, satılması bir garip.
Burada ben de senin gibi düşünüyordum. Diyordum ki ya ben de oyunlarımı dijital alıyorum. Ama bizden farklı olarak oyunlarını fiziksel olarak hala alan Ve bunları bilerek fiziksel olarak alan insanlar var. O da şu yüzden. Geçen yine bir teknoloji programında çok güzel bir yorum görmüştüm. Şöyle düşün Meriç. Eğer bilgisayardan bahsediyorsak, bilgisayar oyunlarından bahsediyorsak, bilgisayar oyunlarının dijital olması, fiziksel olması inanılmaz önemli değil. Niye? Çünkü bilgisayarda bir şekilde hani çeşitli yollarla o oyunları indirebiliyorsun değil mi? Ya da o oyunlara bir şekilde mesela diyelim ki sen Steam'den bir oyun aldın. Sonra Steam'le bir anlaşmazlık oldu. Steam'in kendi politikalarına uymadı. Şirketin bir şeyi oldu falan filan ama o oyunu dediler ki kütüphaneden çekiyoruz. Ama ne oluyor? Sen gidip bir şekilde yine de bu oyunu indirip kaynağını bulup elde edebiliyorsun. Fakat sen konsolu dijital yaparsan tamamen konsoldan bir oyun çekildiğinde ki hiçbir dijital ürünün sahibi tamamen sen değilsin. Sony mesela en son daha geçenlerde şöyle bir şey yaptı. Concord diye bir oyun çıktı. Bu oyun çıktıktan sonra 2 hafta içinde geri çekildi piyasadan başarısızlığı yüzünden. Ve Sony Concord'u insanların hesabından sildi. Ya zaten oyun online'dı bu arada. Hani oyunu zaten kimse oynayamayacaktı. Ama gitti hesaplarından sildi oyunu mesela. Dijital. Ne oldu? Ya özellikle konsol tarafında o yüzden şey söyleniyor. Fizikselliğin bir şekilde korunması önemli. Çünkü bu dijital olursa konsol tarafında bunun geri dönüşü yok. PC'de bir şekilde var ama konsolda bunun yok. Oyunların bir de korunması açısından hani şu açıdan önemli. İnsanlar şöyle bakıyorlar. Biraz bizim gibi Türk kafasıyla düşünmüyorlar. Biliyorsun Avrupa'da ve Amerika'da bu arşivcilik hani bu evet. Şey önemli ya, her şeyin bir kaydının mutlaka bulunabilmesi, erişilebilmesinin önemi var. İnsanlar şöyle bakıyor ya, bunlar bir sanat eseri diyor ya da bunlar bir sonucunda bir emekle üretilmiş bir insanlık kültürünün ürünü diyor. Sen her şeyi dijital yaparsan zamanla bir şey olduğunda bunlar tamamen yok olacak diyor. O yüzden fiziksel medyayı yok etmeme üzerine böyle insanların tepkisi var. Ben de tabii bu eleştirileri duyduktan sonra biraz böyle bakış açım değişti ve eleştirileri haklı buluyorum. Sen ben yine gidelim dijital alalım oyunları, evet. Fark etmez. Ama ismine Pro dediğinde bu kadar gerçekten yüksek fiyata sattığım bir artık konsolun bence de diski yanında gelmeliydi. Şu anda alabiliyorsun ya da PlayStation Slim sahibiysen onun disk yuvasını çıkarıp %100 uyumlu buna takabiliyorsun. Ama neden?
O açıdan hiç düşünmedim. Şu an benim de bakışım değişti. Evet. Niye yok kardeşim bu disk sürücüsü? Hazır gelmedi. Allah Allah. Ben de sinirlendim. Mark Cerny. Adam ol ya. Allah Allah. Abi. Son haber. Biz daha burada sponsor alamamışız. Daha yeni başlamışız bu işe. Evrim ağacı altında devam edeceğiz. Ama bu artık beni şüphelendirmeye başladı bu son haber. Google bizim pozisyonumuza, bizim işimize, mesleğimize göz dikmiş abi.
Yorum yapamıyorum ya. Nereye atsak kuruyor. Böyle bir şey olabilir mi Meriç?
Yani tuttuğum takım kaybeder. Elime attığım iş bozulur. Podcast yaparım Google.
Ama seni teselli edecek bir şeyim var. Bak bunu Google yapıyor. Apple yapmıyor. O yüzden çok da tehlikede değiliz gibi sanki.
Diyorsun, boş diyorsun. Çok da bizi etkilemez bu diyorsun.
Yani tamamen boş demiyorum ama hani bizi ne kadar etkiler onu bilemedim. Google'ın biliyorsun Gemini'yi bana Amerikan başkanı çiz dediğinde neler çizdi.
Doğru, doğru.
Şimdi bana podcast anlat, Sony'yi anlat dediğinde gider Xbox anlatır mesela muhtemelen.
Mesela evet.
Xbox PlayStation 10 der mesela, böyle bir konsol var der. Olabilir. Büyük ihtimalle.
Öyle yaparsa benim pozisyonumu alamaz. Biz bilince alışıyorsun, az çok bunu yapıyoruz çünkü gen anlatacağız deyip birden kadın hakları savunmaya başlıyoruz. O yüzden hani benim pozisyonumu alamaz. Eğer buysa istedikleri, ben bunu Google'dan daha iyi yaparım.
Ama hayır, bak diyorum ki Xbox PlayStation 10 der. Yani olmayan bir şeyi anlatabilir.
Olmayanı sen, anlatır. Ha, olabilir.
Evet, sen olmayanı anlatmıyorsundur diye düşünüyorum, umarım. Hani
yok, o kadar değil,
nelerden
o kadar
bahsediyorsun bilmiyorum.
O kadar değil.
Umarım kadın hakları yoktur.
Bolanmış böyle öyle de konuşuyormuş. Yok hayır, biz gayet normal bir şekilde. Ama neymiş bu, bir anlat bize bir bakalım. Ne, nasıl olacakmış podcast aracı?
Şöyle olacakmış. Google'ın geçtiğimiz sene sunduğu yapay zeka destekli deneysel uygulaması Notebook LM varmış. Ve bu Notebook LM'in içinde alınan notlar podcast'e dönüştürülebiliyormuş artık. Gemini yapay zeka modeli zaten uygulamanın içindeki notları hali hazırda özetleyebiliyor. Ve buna benzer şekilde de podcast versiyonu da artık çalışıyormuş. Audio Overview isimli bir özellik gelmiş bu Notebook LM uygulamasının içine. Ve Audio Overview ile sen aldığın notları iki tane ses tarafından, çünkü bunu iki kişi demeyeceğim tabii ki çünkü bilgisayar oldukları için, böyle hatta neşeli bir üslupla tartıştırabiliyormuşsun, hani dinleyebiliyormuşsun, onlar o konu hakkında konuşuyorlarmış. Hatta bu sesler mesela aralara espriler de katıyorlarmış, yani insanların söyleyeceği böyle anlık şeyler de yapabiliyorlarmış ve konuları da birbirlerine bağlayabiliyorlarmış. O yüzden akışı da daha pürüzsüz hale getirebiliyorlarmış. Fakat şu anda sadece İngilizceyi destekliyormuş. Bunun amacı da şuymuş bu arada. Hani buna podcast çektirin değilmiş ama hani mesela notlarını aldın. Buradan bir tartışma programı, belki moderatörlük yapacaksın. Onu bir dinlemek istiyorsun. Hani nasıl bir şey olurdu diye. Böyle onun bir ön izlemesi olabilir ya da bu konu konuşulsa nasıl konuşulur diye hani bir kendin dinleyebilirsin. Ve zamanla tabii ki geliştirilecekmiş. Burada benim asıl kaygım tabii ki hani şaka yaptık. Ekmeğimizi elimizden mi alacaklar? Ekmek kazandığımız yok da. Hani
öyle bir korkumuz yok aslında.
Neyi elimizden alacaksın? Azdan az, çoktan çok gider ha, hadi.
Doğru. Hiçten de hiç gidiyor.
Hiçten hiç gider hadi. Yani burada abi benim dikkatimi çeken ve açıkçası ilerideki potansiyel kullanım alanı olarak şunu görüyorum. Mesela YouTube'da bazı videolara denk geliyorum. İşte diyor ki Avusturya'nın Viyana şehrini anlatacağım. Abi yazmış bir şeyler, onu da gidiyor bir bota okutuyor. Ama o jenerik sesi her yerde duyuyorsundur. Muhtemelen bir sürü videosunda, sosyal paylaşım mecrasında görmüşsündür. Hep aynı ses metni öyle otomatik okuyor ve birileri bunun üzerinden para kazanıyor. Hani çünkü o video izlendikçe belki 10 bin, 50 bin, 100 bin izleniyor. Koymuş vatandaş 30 tane video ve haftada böyle üretim makinesi gibi bir sürü video çıkarıyor. Ve nasıl çıkarıyor abi? Zaten metni de gidiyor ChatGPT'ye yazdırıyor. Evet. Okumayı da gidiyor bir tane modele yaptırıyor. Hiçbir şey yapmadan, taş atıp da kolu yorulmadan, zaten çünkü dinlerken fark ediyorsun garip garip arada bazı cümleler kuruyor. Hani bir insanın kurmayacağı cümleler. O videoların 30'undan biri bile tutsa, zaten bu şahıs gidip de haftada 30 video yayınlıyorsa, demek ki haftada bir tane videosu zamanla tutacak. Hani düşünsene böyle bir şey oldu. Kafadan para kazanıyor. İşte ben bu podcast aracının da özellikle Türkçe'ye gelirse, çünkü hani İngilizce içeriklerde YouTube'da durum ne bilmiyorum, ama Türkçe'de böyle şeyler çıkacağını düşünüyorum. Hatta bu bir tane Alara mı bir şey var ya, yapay zeka olduğunu iddia ediyorlar, gitmiş Celal Şengör'le, Oğuzhan Uğur'la sözde röportaj yapmış, bir tane böyle anime kızı gibi konuşuyor falan. O da mesela, ona da yapay zeka diyorlar. Yapay zeka falan değil, onu da buradan söyleyelim. O bayağı bir animasyonun seslendirilmiş hali. Niye yapay zeka deniyor bilmiyorum. Ama düşünsene, iki tane animasyon koyacaklar. İşte bu Google'ın podcast aracından da koyacaklar bir tane metin. Okutacaklar, sonra gelsin izlenmeler, gelsin işte haksız zenginleşme açıkçası. Ben buna hani rekabet demiyorum. Ben rakip olduğunu falan düşünmüyorum bunun bize, ama özellikle bilmeyen insanlar için bakın yapay zeka neler yapıyor falan diye böyle kötü amaçlı kullanacaktır diye düşünüyorum.
Yazık yazık yazık. Teknolojinin geldiği noktaya bak. Çok daha güzel şeyler için kullanabilirdik ama madem bunu biliyoruz, bunun patlayabileceğini biliyoruz Buğra. Gel biz bu podcast'i bitirelim, ikimiz bu işe girişelim.
Değil mi?
Yani madem bu kadar eminiz bu şey yapacak, para kazandıracak, biz niye bekliyoruz Buğra? Gel biz bu işe girişelim ya.
Doğru. Sen bir not yaz mesela bir gün. Sonraki gün ben bir not yazayım. Bunu sürekli aynen okutalım birileri.
Aynen öyle. Bence bunu yapmalıyız. Bunu tamam, bir düşün.
Türkçe
bunu bir düşün.
Gelsin, Türkçe desteği gelsin, hemen yapalım.
Olur, hemen. İlk biz yapalım hatta. Hatta iki animasyon, iki anime karakterini koyalım karşılıklı. Konuşturalım şurada.
Aynen. Pikachu'yla Charizard.
Olur, çok da of, ne güzel de kavga ederler onlar.
Mesela hakkında konuşsunlar. İşte Kürtaş yasası hakkında konuşsunlar.
Charizard'la Pikachu işte biri cumhuriyetçi, biri demokratçı falan böyle. O durumda Charizard cumhuriyetçi olur, Pikachu da demokrat olur çok büyük ihtimalle bu arada.
Hiç bilemezsin, hiç bilemezsin. Charizard çünkü isyankardı, eşe biliyorsun isyan ediyordu, kaç bölüm dinlemedi.
Ediyordu işte. Da böyle bir Charizard'ın tipinden ben cumhuriyetçi olduğunu çıkarıyorum.
Hiç bilemezsin. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. O yüzden kimin doğru cumhuriyetçi, kimin demokrat olduğunu da bilemezsin abi. Çok bir sürpriz yapıverir.
Çok. Bunu bir yapalım o zaman biz. Bakalım hangisi cumhuriyetçi, aynen, hangisi demokratmış.
İşte yapalım mesela. Haitiller kedi yiyor mu?
Mesela bunu tartışalım. Evet, Kaliforniya'da evsizler köpek yiyor mu falan, bunları bir konuşalım
Ve bunu mesela bir
mesela.
köpekle kediye yaptıralım.
Evet, mesela köpek desin ki benim yenen arkadaşlarım var, sen ne diyorsun kedi falan diye böyle.
Kedi
Yani.
de desin ki hadi oradan işte ben görüyorum işte sokak hayvanları özgür yaşasın bir şey.
Evet.
Sokak köpeklerinde neydi bir şey? Pati dostlar hepsini söyle.
Pati dostları. Tam olarak bir yapay zeka işte böyle konuşacak. Yani her şeyi, yani bütün kelimeleri yan yana koyacak random bir şekilde.
Evet, aynen öyle abi. Yaparız bunu. Haberlerimiz böyleydi Meriç. Eğer senin söyleyecek, eklemek istediğin, sormak istediğin bir şey yoksa sanırım iyi haftalar dileyebiliriz herkese.
Valla benim söyleyecek bir şeyim yok. İstifa etmesi gerekenler hala istifa etmedi. Buradan yeni birini eklemeye de gerek yok. Onlar kendilerini biliyor. Lütfen istifa etsinler. Bizi daha fazla uğraştırmasınlar. Ha, bize para verirlerse dediğimiz gibi her an her şey değişebilir. Tabii ki. Burada Pat Gilsinger'ı ben övebilirim paraya bağlı olarak.
Mesela Intel tişörtüyle böyle Intel işlemcili bir bilgisayarla bu programı çekebilirsin.
Aynen. Mesela şurada Pat Gilsinger fotoğraflı bir tişört. Niye olmasın? Ya da şurada arkamda mesela Pat Gilsinger tablosu. Niye olmasın?
Tabii. Ben de Hanike Faber imzalı bir Logitech mouse kullanırım.
Mesela o üye olmalı mouse'lardan, hatta ilk sana
Aynen.
vermiş. Mesela yani niye olmasın? Bunlar olur. Seve seve. Hayır demem. Ama onlardan bir haber yok şimdilik. Benim de söyleyecek bir şeyim yok. Sen de ekleyecek bir şeyin yok diye anladım. Öyle yorumladım. O zaman biz iyi haftalar dileyelim herkese. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.